Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki programımızda Yasin suresinin ilk ayeti kerimeleri 3, 4, 5 ve 6. ayeti kerimelerin üzerinde durmuştuk. Okumaya, anlamaya hep birlikte gayret etmiştik. İnşallah bu haftada 7. ayeti kerimeden devam edeceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz?
Şükürler olsun elhamdülillah. Sizler de afiyettesiniz inşallah.
Allah razı olsun. Elhamdülillah.
Rabbimize Allah iyilikler versin.
Amin. Hocam ilk 6 ayeti kerimenin üzerinde durmuştuk. İnşallah 7. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Öncesinde arzu ederseniz bu ilk 6 ayet-i kerimeyi mealen hiç olmazsa şöyle bir hatırlayalım isterim. Estaizübillah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Baştan sona hüküm ve hikmet dolu Kur'an'a yemin olsun ki Resulüm, hiç şüphesiz sen peygamberlerdensin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an da kudreti daima üstün gelen ve çok merhametli olan Allah'ın sana peyderpey indirdiği bir kitaptır. Ataları uyarılmadığı için dini gerçeklerden habersiz kalmış bir toplumu uyarman için. Hocam bunlar 6. ayet-i kerimeye kadar olan kısımdı. 7. ayet-i kerime de Estaizu billah لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ İnsanların çoğu üzerine Allah'ın azap sözü kesinleşmiştir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Öncelikli olarak belki buradan hem bir hülasasını yaparak başlayabiliriz. Bir de kavl kelimesinden de yola çıkarak 7. ayet-i kerime ile ilgili neler diyebiliriz hocam?
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak da Efendimizin ifade ettiği bir sure. İnsanlarımızın tabii haklı olarak Peygamberimizin bu tavsiyelerine, hadislerine kulak vererek onlardan hareketle bu sureye ayrı bir ehemmiyet verdikleri herkesin malumu. Surenin baş tarafına baktığımız zaman işte üzerinde durduğumuz ilk 6 ayet-i kerimeye özellikle iki husus üzerinde durulduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim. Hüküm, hikmet sahibi, muhkem bir kitap olan Kur'an-ı Kerim. Allah buna yemin ediyor. Ardından peygamberimizin Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna, onun risaletine dikkat çekilmiş oluyor ve peygamberimizin doğru bir yol üzere olduğu ifade ediliyor. Başta kendisi teselli ediliyor. Ayrıca bu iki mesaj insanlara verilmiş oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in yine çok merhametli olan, aziz ve çok merhametli olan Allah tarafından indirildiği ifade ediliyor. Ardından 6. ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'in indirilme sebebi başlıca üzerinde durulmuş oluyor. 6. ayet-i kerimede ataları uyarılmamış, kendileri de gaflet içinde olan bir toplumu uyarman için bu Kur'an-ı Kerim senin gibi aziz bir peygambere böyle bir değerli bir kitap indirildi belki manasına bu şekilde ifade ediliyor. 7. ayet-i kerimede ise peygamberimiz insanların imana girmeleri için çok büyük hırs gösteriyordu. Adeta kendini parçalarcasına Efendimiz ki ayet-i kerimelerde başka ayet-i kerimelerde bu da konu edilmiştir. Kendini adeta helak edercesine insanların imanı hidayete ermeleri için Efendimiz gayret gösteriyordu. 7. ayet-i kerimede de ne kadar gayret gösterilse de bir kısım insanların iman etmeyecekleri, imana asla yanaşmayacakları ve bu şekildeki tavırlarından dolayı da cezayı hak etmiş oldukları ve asla iman etmeyecekleri ifade ediliyor. Burada da ifade edildiği gibi dediğimiz gibi muhtelif başka ayet-i kerimelerde de bu konuya temas ediliyor. وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Ey Habibim diyor sen ne kadar hırs göstersen bile insanların çoğu iman etmezler, iman etmeyecekler. Böyle bir hikmet var, hikmeti ilahiye var. İşte bir bakıma bu ayet-i kerimede de aynı konuya vurgu yapılmış oluyor. Ayet-i kerimeye biraz daha yakından bakacak olursak لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ Yemin olsun ki buradaki lam yemin için olduğu alınmış. Yemin olsun ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Çoğu için söz ceza hak olmuştur. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ onlar iman etmezler, onlar iman etmiyorlar manasına geliyor. Tabii özellikle sorduğunuz gibi burada kavl kelimesi üzerinde müfessirler durmuşlar. Kavl kelime söz manasına geliyor. Ulema, müfessirler bu kavl, söz onlar aleyhine, onların çoğu aleyhine hak olmuştur, cezayı hak etmişlerdir manasındaki bu kavl kelimesinin manasıyla, tefsiriyle ilgili muhtelif beyanlarda bulunmuşlar. Farklı şeyler ifade etmişler. Bunlardan birisi, bazı alimlere göre el-kavl onların cehennemlik olduklarına dair Allah Teala'nın verdiği hükümdür demiş bazı alimler. Yine Ragıb el-Isfahani var. El-Müfredat diye Kur'an-ı Kerim kelimeleriyle ilgili meşhur bir eseri var Ragıb el-Isfahani'nin. O da bu kavl kelimesinin Allah'ın onları bilmesi, onların durumunu bilmesi manasına geldiğini söylemiş. Yine bazı alimler buradaki kavl azaptan kinayedir. Yani onların çoğuna azap vacip olmuştur. Bu inkarları sebebiyle, iman etmemeleri sebebiyle demişlerdir. Ama alimlerin çoğu ise şöyle bir yorum yapmışlar. Yine Kur'an-ı Kerim'de birkaç defa şeytanın Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi neticesinde kovulması sahnesi anlatılır Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde. İşte orada şeytan lanete uğradıktan sonra, Allah tarafından rahmetten uzaklaştırıldıktan sonra şeytan, iblis şöyle diyor. Mesela Saat suresinin 82. ayetinde geçiyor bu. لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ Elbette mutlaka onların hepsini azdıracağım, yoldan çıkaracağım. Yani Hazreti Adem'i ve onun neslini yoldan çıkaracağım diye böyle tekitli bir ifadeyle söylemiş. İşte Cenab-ı Hak da aynı surenin 85. ayet-i kerimesinde bu sefer şeytana cevap olarak, yani bu Adem'i ve soyunu hepsini azdıracağım sözüne cevap olarak Cenab-ı Hak da estaizu billah لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَع۪ينَ Mutlaka sen ve sana uyanların hepsiyle birlikte cehennemi dolduracağım diye Cenab-ı Hak da aynı tekitli bir ifadeyle mutlaka لَاَمْلَاَنَّ dolduracağım buyurmuştur. Dolayısıyla burada kavl ile kastedilen Cenab-ı Hakk'ın şeytanın bu sözüne karşılık Adem Aleyhisselam'a ve onun oğullarına, çocuklarına, evlatlarına, kızlarına bu hıncına karşılık olarak da Cenab-ı Hak madem öyle ben seni ve senin peşine takılanları, onlardan, insanlardan hepinizi birlikte cehenneme atacağım, cehennemi sizinle dolduracağım sözüdür. Buradaki söz budur. Dolayısıyla Hak onların çoğu aleyhine, çoğu hakkında söz, ceza hak olmuştur. Onlar cezayı hak etmiştir ifadesinden maksat, işte şeytan ve şeytana uyanlar, onun peşinde gidenlerin bu sözün gereği olarak cezaya çarptırılmasıdır. Yine aynı manada, benzer manada Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak olmuştur. Yine azap sözüyle kastedilen şeytana Cenab-ı Hakk'ın söylediği sen ve sana uyan, senin peşinde gidenlerle birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım sözüdür. Bu sözü hak etmelerinin sebebi de iblisin peşine gitmeleri, iblisin peşine düşmeleridir. Tabii burada ilk muhatapları, Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı Mekke halkıdır. Tabii onların çoğu putlara tapmak dolayısıyla, küfrü, şirki tercih etmek dolayısıyla şeytana uymuşlardır. Tabii kıyamete kadar gelen, şeytanın yolunda giden, Allah'a asi olan insanlar da elbette onlara tabi olmuşlardır. Dolayısıyla bu şekilde davranan, şeytanın izinden, peşinden, yolundan gidenlere Allah'ın bu azap sözü, azap tehdidi gerçekleşmiştir, vaki olmuştur manasındadır. Tabii bunu şu şekilde anlamamak lazım. Yani bu izah olmadan belki onların çoğu cezayı hak etmiştir. Sanki hiçbir suçları yokken Allah onları cezalandırmıştır veya işte kaderleri baştan bellidir, onların başka bir çareleri yoktur, mutlaka onlar cehennemlik olacaklardır şeklindeki bir anlayış Ehl-i Sünnet'in anlayışı değildir. Olsa olsa Cebriye gibi, Kaderiye gibi bir takım sapık fırkaların anlayışıdır. Onlar küfrü, isyanı, inkarı, şeytanın peşinde gitmeyi, kendi cüz'i iradeleriyle istemişlerdir, tercih etmişlerdir ve bunun neticesinde de kendi cüz'i iradelerinin neticesi itibariyle, sonucu itibariyle Allah'ın azap sözü onlar hakkında hak olmuştur. Yani buradaki sözün hak olması, burada bir cebir, Allah'ın kullarını zorladığı, onların hiçbir iradesi olmadığı, fiillerini yapmak konusunda bir tercihleri, ihtiyarları olmadığı manasına değildir. Çünkü zaten burada fehum la yu'minun, iman etmezler. İman etmediklerinden dolayı da bu azap onlar hakkında hak olur, gerçek olur manasınadır. Netice itibariyle bu demek ki bu sözden maksat, gerek insanlardan gerek cinlerden iblise tabi olan onun peşinde giden kimseler hakkında olduğu anlaşılıyor. Yine bazı müfessirler burada kastedilenlerin yani azap sözünün kendileri aleyhinde hak olduğu, cezayı hak eden kimselerin Ebu Cehil ve benzerleri onun gibi olup peygamberimize İslam'ın bidayetinde zorluk çıkaran Müslümanlara, özellikle zayıf Müslümanlara işkence eden, küfür ve şirk üzere ayak direyen, bu şekilde devam edecekleri açıkça belli olan kimseler kastedilmiştir de demişlerdir. Yine tabii herkesin bir istidadı var, bir kabiliyeti var. Allah'a malumdur. Cenab-ı Hak bizim yaşadığımız zamanla mukayyet değil, sınırlı değil. Geçmiş, şu an, gelecek. Bizim yaşadığımız şu zaman bizim içindir. Allah Teala bu zamandan da yücedir. Bu zaman da netice itibariyle bizim zamanımız da mahluktur. Onun için Allah geçmişi nasıl bilirse, şu anı nasıl bilirse geleceği de aynı şekilde bilir. Allah Teala için hepsi aynı uzaklıktadır diyelim. Onun için Allah Teala kaderi, belki bu açıdan bakılırsa kaderi anlamak daha kolay olur. Biz zaman zaman Cenab-ı Hakk'ı haşa tenzih ederken farkında olmadan teşbih ediyoruz. Yani kendimize benzetiyoruz. Zannediyoruz ki Allah içinde bizim yaşadığımız gibi bir geçmiş var, bir gelecek var, bir şu an var. Yani Allah'ın da bizim içinde bulunduğumuz, yaşadığımız zamanla mukayyet olduğunu zannediyoruz. Halbuki bu zamanı yaratan da Cenab-ı Hak'tır. Öyle olunca da ezeli ve ebedi o demektir. Yani varlığının bir başlangıcı yok. Allah'ın zaman olarak bir başlangıcı yok. Ebedidir. Varlığının bir nihayeti yok. Zaman olarak bir sonu yok. Onun için bu açıdan bakılırsa kader meselesini belki biraz daha anlamak kolaylaşır. Ama tabii sırrı kader meselesini ulemada tamamen çözememişler. Burada elbette bir takım hikmetler, sırlar da muhakkak var. Dolayısıyla mevzuyu bu şekilde anlamak lazım, o şekilde değerlendirmek lazım. Tabii insan kaderini bilmiyor. Bizim kaderimiz bize malum değil. Allah'a malum. Biz kaderimiz bize malum olmadığı için kendi irademizde tercihlerimizi yapıyoruz ve bu tercihlerimizden, irademizden dolayı da Allah Teala bizi mesul, sorumlu tutuyor. Yani eğer bir böyle bir kendi yaptığımızdan mesul, sorumlu olmasaydık, bir cebir, cebriye mezhebinin dediği gibi insan fiillerini yapmakta mecbur, mahkum, zorunlu olsaydı, bunun neticesinde verilecek ceza veya mükafat anlamsız olurdu. Özellikle cezaya düçar olan insana zulmedilmiş olurdu. Halbuki zulmü yasaklayan Cenab-ı Hak'tır. Onun için insan yaptığı fiillerden sorumludur. Özellikle insanın amelleri, davranışları her biri birer işarettir, birer emaredir. Ve bu ameller insanın durumunu gösterir. Bütün efendim kaderde ne varsa veya insanın durumu neyse amelleri onun iç dünyasını, durumunu gösterir. Amel önemlidir. Onun için hatta bazı alimler amel imandan da bir cüz müdür? Bu meseleyi tartışmışlardır. Her ne kadar ehli sünnete göre ameller, inandığımızı yaşamak, İmanın bir cüzü olmasa da imana tesir eden bir şeydir. İnsan inandığı gibi yaşamazsa Allah korusun, yaşadığı gibi inanmaya başlar ve imanına zamanla zarar gelebilir. İmanı da zayıflayıp Allah korusun elden gidebilir. Onun için imanla amelin birleşmesi önemli. Tabii iman da tasdiktir. Kalb ile tasdiktir. Esas imanın ana rüknü odur. Bir de ihsan meselesi var. Hani peygamberimizin Cibril hadisinde geçtiği üzere iman, İslam ve bir de ihsan. İslam'ın en önemli rükünlerinden birisi, tasavvufun da dayandığı esas umde olarak zikredilen ihsan. İhsan da esas itibariyle görmektir. Gördüğü görür gibi yaşamaktır. Onun da esası rü'yettir. Tabi İslam'ın şartı boyun eğmektir. Yani teslimiyettir. Allah'ın emirlerine teslim olmaktır. İmanın şartı inanmaktır. İtikad etmektir, inanmaktır. İhsanın şartı ise şahit kılmaktır, şahit tutmaktır ya da Allah'ın kendisine şahit olduğunu, gördüğünü, gözettiğini bilmektir. Bu şekilde yaşamaktır. Tabi iman eden dinini yüceltmiş olur. Efendim dinini yücelten de Allah katında yücelik, izzet ve şeref kazanmış olur. Ama inkar eden kimse, nankörlük eden kimse ise Allah'ın nurunu söndürmeye adeta kalkmıştır. Özellikle Allah'ın diniyle Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi, az önce zikrettiğimiz kimseler gibi bunlar Allah'ın nurunu söndürmeye kalkışmışlardır. Ama Allah'ın nurunu kimsenin söndürmesine imkan yoktur. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel müşrikun veya kafirun da var. Kafirler, müşrikler istemeseler de hoşlarına gitmesi de Allah nurunu tamamlayacaktır. Dolayısıyla demek ki bu iman, İslam ve ihsan şartlarına riayet etmek gerekiyor.
Hocam burada ihsanla ilgili olarak da imanın bir mertebesi midir? İmanın böyle bir derecelendirilmesi söz konusu olacak olursa arzu edilen seviye midir imanla alakalı olarak? İman etmeyenler neticede bir tarafta ama iman edenlerin de aslında bundan muradı bunu daha kamil bir hale getirmek ve bunun neticesi de bahsettiğiniz ihsan kıvamı mıdır?
Evet, yani aslında ihsan hem imanla irtibatlı hem İslam'la irtibatlı. İhsanın, yani Allah'ı görür gibi kulluk etmenin ya da Allah'ın bizi gördüğü şuuruyla yaşamanın imana tesiri var. Gaybe iman ediyoruz ama demek ki böyle bir iman olursa adeta şuhuda iman eder gibi. Yani hani bir yakinin dereceleri vardır. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin gibi.
Evet.
Avamın imanı sadece bilgi seviyesinde ise bu gözle görür gibi hatta hakkal yakin daha ileri dereceye götürmek ya da başka bir şekilde ifade etmek gerekirse Kâletil Arabu âmennâ diye bir ayet var Hucurat suresinde. Bedeviler iman ettik dediler. Kul lem tu'minû velâkin kûlû eslemnâ velemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum. Siz iman ettik demeyin, biz teslim olduk, Müslüman olduk deyin. Henüz iman kalbinize girmedi. Yani bir bakıma ihsan, imanın kalbe girmesi, insanın gönlünde, kalbinde hissetmesi onu, taklit ile değil de tahkik ile imanı yaşaması bir bakıma imanın ihsana doğru mesafe kat etmesi şeklinde izah edilebilir. İslam'la ilgili ihsanın yine bir yönü var. Şimdi ibadetlerin de bir şekli tarafı var ama bir de manevi ruhi tarafı var. Yani ibadetleri de mesela namazı kılıyor insan ama ihsan duygusuyla kılındığı zaman, Allah'ı görür gibi kılındığı zaman o zaman daha farklı oluyor. O zaman gaflet aradan çıkıyor namazdan, sehiv aradan çıkıyor. Zaten bu olmadığı zaman, yani ihsan şuuruyla, ihsan hassasiyetiyle ibadetler yapılmadığı zaman ibadetlerden bizim almamız gereken şeyleri kaçırmamıza sebep oluyor. İşte feveylül lil musallin oluyor o zaman. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ayeti karşımıza çıkıyor. İşin içine sehiv girdiği zaman. Dolayısıyla ihsan hem imana hem İslam'a, İslam'ın esaslarına, yani hem inançla ilgili, imanla ilgili hususlara hem de ibadetlerimize, İslam'ın esaslarına bir derinlik, bir mana, Allah'ı görür gibi inanmak, görür gibi yaşamak şuuru kazandırmış oluyor. Şimdi bu şeye tekrar dönecek olursak, bu özellikle hani 7. ayette bir kısımları hakkında sözün aleyhinde hak olması, cezayı hak etmeleri meselesine şu da tefsirlerde nakledilmiş. İşte müşrikler Uhud Savaşı'na gelirken bazı putlarını da mesela getirmişler veya işte putlarını Bedir'de özellikle getirmişler. Uhud'da efendim yüce ol ey Hübel, yüce ol Hübel deyince işte neticede yani putlarını bu şekilde yüceltmeye kalkınca işte Allah onların Hübellerini zelil kıldı. Putlarını efendim zelil hale getirdi. Bu put yani Hubel Kabe'nin kapısının alt eşiğinde Beni Şeybe kapısı tarafına gömülmüş. Tabii şu anda üzeri taşlarla örtülü olduğu için bilinmiyor. Yani insanlar onun üzerine basıyorlar. İşte dolayısıyla Neticede Allah dışında hem Allah dışındakilere iltifat edenler hem Allah dışında onların taptıkları şeylerin hepsi zelil olmuştur. Onlar aleyhinde Allah'ın cezası ortaya çıkmıştır. Kıyamet günü bu elbette daha açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Kur'an'ın aydınlığında programımız devam ediyor. Programımızın ilk kısmında Yasin suresinin 7. ayeti kerimesi ile ilgili hocamızdan malumatlar edindik. Şimdi ise inşallah 8. ayeti kerimeden devam ediyoruz. Estaizu billah. İnna cealna fi a'naqihim aghlalan fehiye ilal azgani fehum muqmahun. Biz onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar ta çenelerine kadar dayanmıştır da bu yüzden başları yukarı doğru çivilenmiş gibidir. Hocam burada bir prototip, bir profil çiziliyor gibi ve az önceki 7. ayet-i kerimede geçen üzerlerine azabın kesinleştiği, azap sözünün hak olduğu, bu vaadin gerçekleşmesinin kesinleştiği kimselerle alakalı bir tasvir var. Onların haliyle, durumuyla alakalı. Arzu ederseniz buradan devam edelim. Buyurun.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada işte dediğimiz gibi başta peygamberimize İslam'ın bidayetinde, başlarında karşı çıkan, İslam'ı yok etmeye çalışan Ebu Cehil ve benzeri bir takım tescilli müşrikler, kafirler, İslam düşmanlarının durumu. Ne yapılsa iman etmeyecek olan bir insan tipi ifade ediliyor. Önceki ayette dediğiniz gibi, belirtildiği gibi. Burada bir benzetmeyle, bir teşbihle bunların durumunu Allah Teala bize anlatıyor. Sanki bunlar öyle bir kimseler ki boyunlarına demirden halkalar geçirilmiş. O halkalar çenelerine kadar dayanıyor ve bu yüzden de böyle inattan başını yukarı kaldırmış, asla efendim başını çeviremez bir durumda olan bir insana benzetiliyor. Yani bu bir teşbihtir, bir benzetmedir. Bunların küfürde, inkarda, şirkte, Allah'ın dinine, Resulüne karşı durmaktaki bu kadar inatları böyle bir benzetmeyle anlatılıyor. Burada geçen kelimelere kısa kısa birkaç bilgi verecek olursak, eğlal kelimesi gul kelimesinin çoğuludur. Azap veya işkence için demirden veya başka bir şeyden yapılan, kendisiyle işte elin boyuna bağlandığı bukağı manasına gelen bir kelime. Yani dolayısıyla başlarına böyle bir bukağı geçirilmiş, başları hiç hareket edemez durumdadır. Bu manaya geliyor bu kelime. Başka manaları da var ama ezkan kelimesi, zekan kelimesinin çoğulu çene. Yani bu bukağı çenelerine kadar efendim uzanıyor ve o şekilde onların başını bağlamış. Hiç başı hareket etmiyor. Ya bu inatlarına bir benzetmeyle, onların İslam'a karşı, Allah'ın dinine karşı inatlarına, inatlarını bir benzetmeyle anlatmak şeklinde. Tabii yine ayeti kerimede fehum mukmahun, mukmahun kelimesi el ikmah masları, gözü aşağı çevirerek başı yukarı kaldırmak. Yani o şekilde başları bağlı olduğu için adeta başlarını hareket ettiremez, başları yukarıda bir şekilde sabit durmak manasına geliyor. Tabii yani burada her ne kadar ayette anlatılanlar geçmiş sigasıyla kullanılmış. İnna cealna fi a'naqihim diye geçiyor. Yani bu olmuş bitmiş bir şey gibi anlatılsa da, lafzı geçmiş zaman olsa da, bunun gelecekte, ahirette olacak, onlara yapılacak muameleye işaret olduğu da söylenmiştir. Yani bu onların cezası bu şekilde olacaktır. Onların başına bu şekilde bukağı geçirilip başları sabit edemez halde olacaktır şeklinde de yorumlanmıştır. Ama müfessirlerin çoğuna göre, cumhura göre kafirlerin çoğunun inkarda kararlılıkları, bu inkarlarından vazgeçmemeleri, hakka iltifat etmemeleri, işte onların boyunlarını haktan yana çevirmemeleri, bu şekilde dik başlılık ve inat göstermeleri, başlarına demir halkalar geçirilen ve bu halkalar çenelerine kadar uzanan, ulaşan, başları yukarıda, gözleri aşağıda oldukları halde kala kalmış bir kimsenin durumuna benzetiliyor, teşbih ediliyor. İşte dolayısıyla kafirler, bazı böyle müseccel, din düşmanları Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi, onların peşinde gidenler gibi Hakk'a dönüp asla iltifat etmezler. Adeta onların durumu bu benzetmedeki, teşbihteki kimsenin durumu gibidir. Boyunlarını, başlarını Hak'tan yana asla eğmezler. Hakk'a, hakikate asla yönelmezler. Böyle bir insan tipi var demek ki. Bütün peygamberler bu tür insanlarla, benzer insanlarla, Firavunlarla, Karunlarla, Nemrutlarla, işte Ebu Cehil gibi insanlarla mücadele etmişlerdir. Ve bu tip insan demek ki kıyamete kadar insanlık içerisinde böyle Hakk'a, hakikate karşı inat eden, direnen bu tür insanlar olacak ki Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimelerde bunları bize anlatıyor. Mevlana tabii esas itibariyle bu gözle görülen bir şey de olmayabilir. Yani bu manevi bir anlatım veya sembolik bir anlatım veya teşbihi bir anlatımdır. Onun için Mevlana Mesnevi'de diyor ki Allah boyunlarına halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları başları yukarı kalkıktır buyurdu. Bu zincirler bize dıştan değildir. Yani bu tür insanın illa da zahiren görünen başında boynunda böyle bir halka olmasına gerek yok. Gizli bir, bu gizli bir bağdır ama demirden beterdir. Demek ki o manevi halkalar, bir takım bu inat, Hakk'a karşı ayak direme şeklindeki bu manevi halkalar, bu diyor gizli bir bağdır ama demirden beter. Demir bağı ancak balta kırar. Yani demir bir şekilde çözülebilir, demir halkalar çıkarılabilir. Demir bağı kırmak, kaldırmak ne de olsa mümkündür. Fakat görünmez bağa kimse diyor çare bulamaz. Bir adamı diyor arı sokarsa tabiatı derhal o kötülüğü gidermek için uğraşmaya başlar. İnsan vücudu bir mikrop girdiğinde günümüzde de biliyoruz ona karşı kendini savunmaya çalışır. Bu da arı sokmasıdır ama senden meydana gelmedir. Böyle olunca da gam kuvvetlenir, illet bir türlü geçmez. Yani bir bakıma bu bir demek ki karakter hastalığı, manevi bir hastalık. Bunu efendim çözmek, yapmak, bu hastalığı tedavi etmek bazıları için demek ki imkansız ki Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir teşbihle anlatılıyor. Tasavvufi olarak da Nahçıvani Hazretleri var. Nimetullah Nahçıvani, Nahçıvanlı aslen. El-Fevatihul İlahiye adlı bir tasavvufi tefsiri var. Elbette şimdiye kadar söylediklerimiz doğru ama ayrıca ya bu sadece müşriklerle, kafirlerle ilgili bizimle ne alakası var gibi insan bazen ayetler üzerinden savuşturuveriyor adeta.
Kendini böyle sıyırabiliyor, belki çekebiliyor. Bu nasıl olsa iman etmeyenlerle ilgili.
İlgili, benden alakası yok. Oku geç gibi değil. Her ayetin her insana söyleyeceği şeyler vardır. İşte onun için Nimetullah Nahçıvani Hazretleri diyor ki bu halkalar aslında bir manası da insanın boş kuruntuları, tuli emel, boş emelleri, dünyanın peşine kendini kaptırması, efendim dünyanın yaldızlarına, hırs, tamahlarına, hırslarına, tamahlarına, bunların zincirlerine bağlanması, bir takım dünyaya ait lezzetlere, şehvetlere kendini kaptırması, bunların her biri de bir manevi olarak nedir? Bir bukağı gibidir, insanın boynuna geçirilmiş birer halka gibidir. İşte insan bu tür nefsine ait kötülüklerden, şehvetlerden, hevadan kendini kurtarırsa adeta boynuna vurulmuş bu zincirlerden kendini azat etmiş olur bir bakıma. Dolayısıyla böyle bir güzel yorumda da bulunuyor.
Evet hocam, bu güzel yorumun ardından kaldığımız yerden devam edelim. 9. ayet-i kerimeden. Estağfirullah. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feğşeynâhum fehum la yubsirûn. Onların önlerine bir set, arkalarına bir set yaptık. Böylece onları öylesine perdeleyip kuşattık ki artık hiçbir şey göremezler. Evet hocam.
Evet, bu ayet-i kerime müfessirlerin bir kısmı diyorlar ki önceki ayette anlatılan benzetmenin, teşbihin, boynuna halkalar, bukağlar geçirilmiş şeklinde anlatılan insan tipinin, müşrik, inatçı, kafir, din düşmanı insanların için verilen o benzetmenin, yapılan benzetmenin devamı mahiyetindedir. Onu tamamlayıcı mahiyettedir şeklinde bunu söyleyenler var. Ayrıca yani önceki anlatılanlara, önceki teşbihte geçenlere ilaveten bu tür insanların önlerinden, arkalarından biz setler çektik, set çektik. Önünden, arkasından çekilen bu setler onların önünü, arkasını kapattı, gözlerinin önünü kapattı. Bu yüzden onlar hiçbir şey görmeye muktedir olamazlar. Tabii bu esas itibariyle manevi olarak. Önü arkası kapalı, gözü kapalı bir şekilde körü körüne küfürde, inkarda, inat manasına. Bazıları da bunun müstakil bir temsil olduğunu, bu ayette geçen anlatılanların da ayrı bir temsil olduğunu, benzetme olduğunu söylemişler. Yani onların gözleri bağlı, perdeli ve kapalı olarak asla hiçbir şeyi göremez bir haldedirler. Korkunç iki set arasında, önü arkası kapalı, önü arkasına set çekilmiş, mahsur kalmış olmaları, bu şekilde yani Allah'ın ayetlerini, delillerini düşünmekten mahrum olarak azgınlık ve cehalet içerisinde, onun cehaletin karanlıkları içerisinde meçhul, derin, dipsiz kuyularda mahpus kalmış kimselerin durumuna benzetiliyor. Bu şekilde olan kimseler bu benzetmeyle anlatıldığını söylüyorlar. Yani işte bu kimse özellikle en başta tabii yine Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları olan Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi vesaire Kur'an'a karşı, İslam'a karşı ayak direyen, Müslümanlara işkenceler eden kimselerin ve kıyamete kadar gel de onların yolunda giden kimselerin durumu, vaziyeti, hakka hakikate karşı kör ve sağır olmaları, önlerini arkalarına adeta aşılmaz duvarlarla örmeleri böyle bir benzetmeyle, böyle bir setle anlatılıyor. Tabii Allah Teala bunu kendisine nispet ediyor. Onların önüne arkasına set yaptık şeklinde ifade ediyor. Tabii ön daha önemli. İnsanın gözü önde olduğu için, insan öne doğru teveccüh ettiği için ön taraf diğer yönlerden daha önemli, daha belirgin olduğu için tabii arkada bunun zıttı olduğu için zikredildiği söylenmiş. Fahrettin Razi müfessirlerin imamı olarak ifade edilir. Kalel İmam diye tefsirlerde geçtiği zaman bu Fahrettin Razi'dir. Önemli büyük müfessirlerden. O bu ayetle ilgili diyor ki bu ayet Allah'ın ayetlerini, delillerini düşünmeye mani olan iki şey vardır. Birincisi bu manilerden insanın aklını kullanması, hakkı hakikati bilip tanıması konusunda. Birincisi insanın kendi iç aleminde, kendi nefsinde ki buna enfüs deniyor. İnsanın kendi içinde de Allah Teala'nın pek çok ayetleri var. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim ayetinde geçtiği üzere biz diyor insanlara onlara ayetlerimizi hem kendi iç dünyalarında, enfüs iç dünyalarında hem de afak dış alemde göstereceğiz şeklinde buyuruluyor. Bu set, bu kişinin kendini ve kendisini göremeyerek, iç dünyasını göremeyerek bu şekilde kendinden gafil olması manasına, kendinden bir haber olması, kendini tanımaması manasında bu teşbihlerin olduğunu söylüyor. İkinci olarak da dış dünyada, afak, ufuklarda, dış dünyada bir takım Allah'ın ayetleri var, delilleri var, kainat, insan için Allah'ın yarattığı varlıklar, her biri birer ayet, her biri birer delil. İşte kişi eğer bu şekilde önü arkası kapatılmışsa hem iç dünyasından bir haber olur, hem dış dünyadan bir haber olur ve onun bu şekilde başına halkalar geçirilmesi, önüne arkasına setler çekilmesi, hem kendini bilmemesi, kendini tanımaması, hem yaşadığı alemin farkında olmaması, bu alemdeki Allah'ın varlığının, birliğinin, yüceliğinin, kudretinin delillerinden bir haber olması şeklinde yorumlanmış. Dolayısıyla yani bu önlerinden bir set çektik, arkalarından bir set çektik ifadesini yani hem enfüsten, iç dünyasından, iç dünyasındaki Allah'ın varlığının delillerinden bir haber, hem de dış dünyadaki Allah'ın varlığının delillerinden, ayetlerinden, kudretinin işaretlerinden bir haber olduğu şeklinde de yorumlanmıştır. Yine bu öndeki set engel, insanın önündeki set tuli emel ve ebediyet tamahı, yani hiç ölmemek arzusu, ölmeyecek gibi dünyanın peşinde koşma arzusu, tamahı olarak insanın önündeki set engel bu olarak ifade edilmiş. Arkasındaki set ise min beyni eydihim setten ve min halfihim setten, arkadaki set ise geçmiş günahlarından gafil olmak, hatalarından, günahlarından, onlara pişmanlık duymamak veya az pişman olmak, istiğfar etmemek gibi geçmişteki hatalarını görmemek şeklinde yorumlanmıştır. Bu şekilde de ifade edilmiştir. Yine Mevlana bu ayeti Mesnevi'de temas ederek diyor ki Mevlana Hazretleri, işte arkalarından bir ses çektik de onları kapattık. Yani bu hale uğrayan önündeki ardındaki maniayı göremez. Yani Allah'ın önünü arkasını set ile kapattığı kimse, o dikilen settin sahra gibi rengi vardır. Onun kaza ve kaderin setti olduğunu bilmez. Senin sevgilin asıl sevgilinin yüzünü örtmekte. Yani mecazi, maddi sevdalar, sevgililer gerçek sevgilinin yüzünü örtmekte. Senin mürşidin, yani kimi kılavuz edinmişse, senin kendine kılavuz edindiğin kimse asıl mürşidin, gerçek mürşidin sözünü dinlemene mani olmaktadır. Yani insan kendine bazen yanlış kılavuzlar seçebilir, yanlış kimselerin peşinden gidebilir. Gerçek peşinde gitmesi gereken kimselere bu mani olur, set olur. Bir bakıma Mevlana bunu ifade ediyor. Tabii bu ayetin sebebi nüzulüyle ilgili veya Efendimiz zamanındaki bu ayetle ilgili hususlarla ilgili de rivayetler var. Bunlardan birisi Ebu Cehil ne zaman peygamberimizi namazda görse işte onun başını ezmeye, başını kırmaya ve işte Arapları ondan kurtaracağına dair Lat ve Uzza'nın adına yemin ediyor. Bir gün peygamberimiz Kabe'de Mescid-i Haram'da namaz kılarken görüyor ve eline Ebu Cehil bir taş alıyor ve peygamberimizin yanına geliyor. Taşı Efendimiz'e vurmak üzere kaldırdığında elleri boynuna dolaşıyor. Taş eline yapışıyor kalıyor ve boynunda bu şekilde kalıyor ve bu şekilde ümitsiz bir vaziyette geri dönüyor. İşte Mahzun kabilesinden bazı kimseler büyük bir çaba göstererek elini boynundan zorla ancak ayırabiliyorlar. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oluyor. Böyle bir rivayet var. Bir başka rivayet, Velid bin Mughire, yine azılı İslam düşmanlarından peygamberimize zorluk çıkaran, eziyet eden kimselerden birisi, müşriklerden birisi. İşte yine o da ben diyor gideyim şu taşla Muhammed'i öldüreyim diye peygamberimizin yanına geliyor. Fakat peygamberimizin yanına gelince gözü görmez oluyor. Peygamberimizin sesini işitiyor ancak kimseyi göremiyor. Arkadaşlarının yanına dönüyor. Kendisine seslenene kadar onları da görmüyor. Onlara bu olup bitenleri haber veriyor. İşte ardından bu ayet iniyor. İşte onların önlerinden, arkalarından set çektik şeklinde geçiyor. Dolayısıyla burada çoğul geçmesi, buna benzer hadiselerin birden fazla müşrik tarafından yapılmaya çalışması veya işte bu tür insanlara, bu tür insan tipine işaret olmak üzere çoğul olabilir. Tabii bu ayeti kerimenin işte en meşhur bu ayetle ilgili rivayetlerden birisi hicret sırasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi yerine bırakmıştı. Evinde, yatağında bırakmıştı. Çünkü Efendimiz'e emanet edilen bazı şeyler vardı, eşyalar vardı, kıymetli şeyler vardı. Efendimiz Mekke'den ayrıldıktan sonra, Medine'ye hicret ettikten sonra, kendisi ayrıldıktan sonra Hazreti Ali'ye bu emanetleri sahiplerine vermesini tembih etmiş. Onu da yatağına yatırmıştı. İşte tam o sırada da hani müşrikler demişlerdi ki her kabileden bir adam seçelim. Yani bir kişi peygamberimizi kastederek onu öldürürse sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman işte kabilesi bizimle düşmanlık eder, bize harp ilan eder. O zaman her kabileden bir güçlü kuvvetli adam seçelim. Hep birlikte öldürsünler. Onun için Kureyş, şimdi bütün kabilelerine Haşimoğulları bundan dolayı kan davası güdemezler, karşı çıkamazlar. Bu şekilde onu ortadan kaldıralım diye bir teşebbüste bulunmuşlardı. İşte peygamberimize de bu da Allah tarafından bildirildiği için peygamberimiz yerine Hazreti Ali radıyallahu anh'ı yatırdı ve evden çıktı. O sırada o insanlar, bu her kabileden bir kişi dışarıda evin etrafında bekliyorlardı. Fakat peygamberimiz bu ayetleri okuyarak ve cealna min beyne eydihim setten ve min halfihim setten fe avşaynahum fehum la yubsurun, önlerinden bir set, arkalarından bir set çektik ve onları kapattık, artık göremezler ayetini okuyarak onların yüzüne bir avuç toprak alıp bu kendisini öldürmek üzere kapıda bekleyen insanların üzerine saçtı ve bu ayeti okuyup Efendimiz geçti gitti. Onlar peygamberimizi göremediler, bilemediler. Aradan bir müddet geçtikten sonra üzerlerindeki toz toprağı görünce ancak farkına varabildiler.
Onun için bu ayet-i kerime ile ilgili böyle bir rivayette vardır. En meşhur olan da budur. Bir bakıma işte bu ayet nasıl ki Efendimiz'e bir müşriklerin bu şekildeki hücumu sırasında zırh olmuşsa, insanın bu tür zorluklarla, sıkıntılarla, düşmanla karşı karşıya geldiğinde bu ayet-i kerimenin okunmasının faydalı olacağı söylenmiştir. Müfessirler tarafından bu şekilde ifade edilmiştir.
Evet hocam, bu 7. 8. ve 9. ayet-i kerimelerde tabiri caizse İslam'ı tebliğ ederken bu karşı taraftaki muhatap kitlenin birbirinden farklı psikolojik ve sosyolojik durumları ele alınmış durumda. Bunların bir profili çıkarılmış durumda. İnşallah 10. ayet-i kerimeye geçtik fakat burada programımızı nihayete erdirmek durumundayız. 10. ayet-i kerimeden işte böylelerini uyarsan da uyarmasan da birdir. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar netice itibariyle iman etmeyecekler. İnşallah 10. ayet-i kerimeden bir sonraki programımıza da devam edelim.
İnşallah.
Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızda Yasin suresinin 7., 8. ve 9. ayet-i kerimelerini okuyup anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.